Kitabın adı Gönül Meselesi. Yazarı Tuna Kiremitçi. İkinci ayrım. Barbar bir melek. Arda'nın rüyasındaki Ertuğrul bir meleğe benziyordu. Vaha gibi bir yerdi. Yeşil ve ıtır kokulu. Ağaçların ortasında sırtı dönük duruyordu. Gün doğumundan gelip her boydan yaprağın arasından zahmetle geçen bir ışık demeti. Onu bölük pörçük aydınlatmıştı. Kollarını kavuşturmuş, başını eğmişti. Eski bir heykeldi üstelik. Yapıldığı su mermeri yer yer kararmıştı. Uzaklardan, çölün iç taraflarından duyulan Kemani Sağık Efendi bestesi, sabah rüzgarının ağaçlarındaki hışırtısını cevaplıyordu. Git artık, kendini çok sevdirmeden. Yüzünü göremiyordu ama Ertuğrul olduğunu anlamıştı. Bu da heykeline bile dönülse tanırdı onu. İnsan sevdiğini yüzünden değil, yanındayken içinde uyanan duygudan tanıyordu. Bakarken kalbi hasretle doldu. Sanki en son yıllar önce görmüştü. Nedenini dikkat edince anladı. Karşısındaki 20 küsür yıl önceki Ertuğrul'du. İkisinin de genç olduğu vahşi zamanlarına benziyordu. Belki de o an asıl hasreti kendi genç haliydi. İnsan ilk aşkıyla karşılaşınca gençliğini hatırlıyordu. Kendini onu tanıdığı zamanki gibi hissediyor, hala öyle olduğu vehmine kapılıyordu. Aynalarda bekleyen acı gerçekle yüzleşmeden önceki her saniye tatlıydı, yaşamaya değerdi. Onu melek olarak görmesinin nedeni buydu. Genç olurdu melekler, sportmen vücutları, ancak gençlerin taşıyabileceği büyüklükte kanatları olurdu. Ertuğrul'un vücudu da narin ve atletik görünüyordu. Onu mermerden yontansa kendi hayal gücüydü. Yıllar sonra karşısına çıkmasından o kadar etkilenmişti ki şerefine heykelini yapmıştı. Bilinçaltının ne usta bir heykeltıraş olduğu heykelin güzelliğinden belliydi. Ama harcanmış bir yetenekti bu. Başka kimse için kullanılmamıştı. Ertuğrul ise melek olmayı aslında hak etmiyordu. Umursadığı bile söylenemezdi. Bu da niye bir araya gelemediklerini açıklıyordu. Ondan melek yapmaya çalıştıkça kaçmış, sağını solunu yontmasına izin vermemişti. Heykeliyle gurur duymak, başkalarına gösterip övünmek hakkıydı. Ama etrafta kimse yoktu. Bilinçaltının vahasında Ertuğrul ve o yalnızdı. Bula bula arkeologlar tarafından keşfine yüzyıllar olan kum tepelerinin örttüğü bir uygarlığın kalbinde bulmuşlardı birbirlerini. Bu tam Ertuğrul'a göre bir numaraydı. Onun istediği şekle girse bile başka kimse tarafından görülmeyeceği bir vaha yaratmayı her defasında başarıyordu. Kadınlar tarafından şekillendirilmekten korkan bütün erkekler gibi o da işleri gizlilik içinde yürütüyor, karşısına sevdiği yüzüyle ancak meçhul çöllerin ücra köşelerinde çıkıyordu. Bir kadının onu şekillendirdiğinin öğrenilmesi şanına leke sürebilirdi. Arda, vahadan kaçsa bile heykeli gösterebileceği kimseyi bulamayacaktı. En iyisi bir yere gitmeyip tanıklık etmekti. Derken heykel dönmeye başladı. Kendiliğinden değil de altındaki kaidenin hareketiyle dönüyordu sanki. Çok yavaş, sabır zorlayan bir dönüştü. Ama çalan namelerle uyum içindeydi. Makamın iniş çıkışlarına göre hızlanır gibi oluyor, sonra yine yavaşlıyordu. Koşup sarılmak istese de içinden bir ses ağır olmasını söylüyordu. Daha önce kanatlı bir mahluğa sarılmamıştı. Başına ne geleceği hakkında fikri yoktu. Sonunda bir kanat darbesiyle yaralanmak da vardı. Onun dile gelmesini, tatlı sözler söylemesini, kaideden inip elini tutmasını boş yere bekledi. Belki de dile gelen kendisi olmalıydı. Ertuğrul, bir şeyi çocuğa anlatır gibi söylemezseniz anlamayan erkeklerdendi. Dönüş nihayet tamamlandığında şaşırıp kaldı. Heykelin karnı burnundaydı. En az 7 aylık hamileydi. Onun bildiği melekler cinsiyetsiz olurdu. Hamile kalmalarına imkan yoktu. Bilinçaltının neler çevirdiğini anlamasa da gördüğü manzaradan hoşlanmamış değildi. Hatta hamileliğin Ertuğrul'a yakıştığını düşünüyordu. Çocuğun kendisinden olduğu duygusuna kapılmıştı. Bu çocuğu istemiyorum dedi Ertuğrul buz gibi bir sesle. Arda hamilelikte insanın karışık, bel bağlanmaz, zıttına dönüşebilen duygular yaşadığını kendi deneyiminden biliyordu. Madem hamile olan Ertuğrul'du, o zaman anlayışlı olmak kendisine düşüyordu. Bu sefer öbür yakasındaydı suyun. Neler hissettiğini anlıyorum dedi. Ona bir adım yaklaşıp bunları ben de yaşadım. Sabırlı olman lazım. Sabırlı olmak istemiyorum. Bu kanatları taşımak zaten yeterince zor. Bir de çocuk iyice ağır geliyor. Senin için ne yapabilirim? onu benden kurtar. Bu imkansız, biliyorsun. Yapabilirsin. Hemen şurada bir bıçak var. Onunla karnımı yar ve çocuğu çıkar dışarı. Bana bu yükü daha fazla taşıtma. Otların arasında kabzası ve kını pirinçten bir bıçak duruyordu. Üstelik söylediği olmayacak şey değildi. İşinin ehli bir cerrah bu bıçakla bebeği çıkarabilirdi. Karnının büyüklüğüne bakılırsa Ertuğrul'un içinde gelişeceği kadar gelişmiş olmalıydı. Tek sorun etrafta değil bunu yapacak bir cerrah, çöl bedevisinin bile olmamasıydı. Sen yapacaksın dedi. Aklını okumuş gibi. Bıçağı al ve gerekeni yap. Sana yalvarıyorum. Bıçağa doğru yürümeden edemedi Arda. Elini aldığında ruhuna yayılan tekinsiz gücü hissetti. Ertuğrul'un isteği şimdi makul görünüyordu. Hatta karşılığında alacağı şeyin yanında işten bile sayılmazdı. Bir meleği kesecek ve çocuk sahibi olacaktı. Şu dünyada milyonlarca kadının hiç düşünmeden kabul edeceği bir teklif. Kavradı bıçağı kabzasından. Kararlı adımlarla Ertuğrul'a yaklaşmaya başladı. Melek şimdi başı önde, kollarını iki yana açmış bekliyordu. Tam saplayacakken aklı başına geldi. Ama sen heykelsin. Ne olmuş? Yani mermerden falan yapılmış olman lazım. Bıçak işimizi görmeyebilir. Denemekten zarar gelmez. Hadi bitir şu işi. Kaldırdı bıçağı, karnına var gücüyle sapladı. Yüzüne fışkıran kan onun mermer olmadığını gösterdi. Kanatlara sıçrayan damlalar, fil dişi renkli tüylerin üstünde siyahtan kızıla, sonra pembeye dönen lekeler bırakıyordu. İkinci kez sapladığında bir çocuk ağlaması duydu. Ertuğrul ise sessizdi. Bıçaklanan o değilmiş gibi huzurla gülümsüyordu. Onu al ve bu çölden götür dedi gülümseyerek. Sana minnettar olurum. Bıçağı üçüncü kez saplayamadan bir tren düdüğü duydu. Rüyada olduğunu anladı. İçi kederle doldu. Daha bebeği görememişti bile. Kan içindeki ellerine baktı ve uyanmaya hazırlandı. Artık olmayan tren. Artık olmayan bir tren İstanbul'a gidiyordu. İçinde Arda vardı. Bir çocuk vardı. Önceki seferlerden kilometrelerce anı vardı. Gençlik hayalleriyle dolu ihtiyar, yıl bitmeden seferden kaldırılacağı bilmeden azimle yol alıyordu. İşine son verileceğinden habersiz, çocuğu yaşındaki amirin gözüne girmeye çalışan bir memur gibi. Dünya hala uyuyordu. Küçük göğsü Arda'nın yün hırkasının altında derin nefesler alıp vererek sarı saçları koltuğa dağılmıştı. Kalın kaşlı, uzun kirpikli yüzünde ciddiyet vardı. Ağzı hafifçe aralanmış, düğmeye benzeyen bir burnu hırkaya hafifçe gömülmüştü. Bazen seyiriyordu vücudu, belki rüya gördüğünden. Arda acıyla gömüldüğü yerden Ertuğrul'un çocuğuyla dönüyordu. Biri size çocuk vermiş, siz de boş bulunup kabul etmişseniz geçmiş olsun. Artık ölme hakkınız yoktu. Bu hak 8 yaşında bir kızın karma karışık saçının içinde kayboluyor, vazgeçmişliğin yerine sorumluluklar geliyordu. Bunu yapmıştı çünkü o istemişti. O, Arda'ya istediğini yaptırma gücüne sahip kişiydi. Çin ordusuna emanet etse hayır diyemezdi Arda. Oysa bir bitkiye bile bakabileceğinden emin değildi. Yine de zihninin dizginlerini 2 saniye bırakacak olsa, dünya ve kocasıyla yeni bir aile kurduğunu hayal ederken buluyordu kendini. Geleceği düşünmek geçmişi çağırıyor, bu sefer de acısını düşünmeye başlıyordu. Hayat o acının raylarında gidiyormuş gibi. Günaydın, dünyayı ilk kez yeni uyanmış görüyordu. Bu haliyle de fıstığın tekiydi. İçindeki küçük kadın hemen sordu Arda'ya. Annesi o olsaydı yine bu kadar güzel olur muydu? Tam olarak neredeyiz? İzmit civarında. Gidip yemekli vagonda karşılıklı oturdular. Gün ışığının şefkatle tazelediği körfez sularının yavaş yavaş geride kalışını izlediler. O kahvaltı ederken yüzüne bakıp Ertuğrul'un hatlarını aradı Arda. Bir mimik, bir ifade, bir bakış. Birkaç kez de bulur gibi oldu. Dünya, ne kadar kalacağım seninle diyerek bitirdi bu umutsuz çabayı. Baban söylemedi mi? Söyledi. İçindeki küçük kadın Arda'ya fısıldadı. Eski dostum, hiç olmazsa şu anda kendine güvenmek zorundasın. Benimle ne kadar istersen o kadar kalabilirsin dünya. Benim evim senin evindir. Sen benim neyim oluyorsun? Neyin olmamı istersin? Bilmem, düşünmem lazım. Birkaç saat sonra artık olmayan tren Artık olmayan Haydarpaşa garına giriyordu. Arda'nın gözleri peronda Ali'yi buldu. Ali, şu koca şehirde kayıtsız şartsız güvenebileceği tek kişiydi. Ona 3 yıl önceki doğum gününde aldığı mavi gömleği giymişti. Belirgin bir şekilde zayıflamıştı. "Bak bu Ali," dedi dünyaya. "Kendisi eşim olur." Ali ona sarıldı, güldü. "Seni sandığımdan daha çok özlemişim Arda." Ona dünyanın kim olduğunu telefonda anlatmıştı. Ali kızın saçını okşadı. Bavulları arabaya taşıdı. Yolda dikiz aynasında sallanan bir şey çekti Arda'nın dikkatini. Küçük bir Kur'an. Cami önünde satılanlara benzemiyordu. Sanki antika bir şeydi. "Kendini sağlama almışsın," dedi gülerek. "Bir arkadaşın hediyesi." Tutup yakından baktı. Kibrit kutusu büyüklüğündeki bakır muhafazanın ortasında Arapça "Allah" yazıyordu. Ve kenarlarına yer yer zamanın gölgesi düşmüştü. El işçiliğine benzeyen yaprak şeklindeki ince kabartmaları güzeldi. "Kocaman," dedi dünya. Köprüden geçtikleri sırada boğazdaki bir şilebi gösterip, şu hayatta herkesin özlediği bir İstanbul vardı. Hatta onu daha önce hiç görmemiş olanların bile. Ama İstanbul kimseyi umursamadan yola devam ediyor, asla geriye bakmıyordu. Sanılanın aksine kitabında nostalji yoktu İstanbul'un. O bir şimdiki zaman şehriydi. Arda yokken de değişmeye, büyümeye, süsler ve yaralar edinmeye devam etmişti. "Her şey iyi olacak," dedi Ali. "Yine eski Arda olacaksın." "Öyle mi dersin?" "Kesinlikle. Hatta şimdiden olmuşsun bile." Evden önce mezarlığa gittiler. Arda taşın üstündeki ismi okşadı. Toprağı gözyaşlarıyla ıslattı. O toprağın hala üstünde olmanın acısını yaşadı. Arabada bekleyen Ali ile dünyanın yanına dönerken bir miyavlama duydu. Dut ağacının dalında yavru bir tekir aşağı inmek için yakarıyordu. Ağaçlara tırmanmaya çocukluğundan beri alışkındı Arda. 5 dakikasını ve bluzunu feda edip kediyi indirdi. Kulakları başına büyük gelen sıska bir yavruydu. Hayvancığın mezar taşlarına doğru koşarak uzaklaşmasını izledi. "Ne tuhaf," dedi kendi kendine. "O bile biliyor nereye gideceğini." Akşam Ali işten gelince alt katın yatak odasına açılır kapanır yatağı taşıdılar. Dünyanın Arda ile uyuyabileceği bir düzen kurdular. Bütün gün bahçede koşturmaktan yorgundu çocuk. Hemen uyuyakaldı. Arda evin alt katında kalmaya trende karar vermişti. Hem o odanın bulunduğu kata çıkmamış olacaktı, hem de Ali ile birbirlerine yeniden alışana kadar iki komşu gibi yaşayacaklardı. Ertuğrul'a ise ulaşılamıyordu. Oysa Arda onun arayıp kızına yolculuğun nasıl geçtiğini soracağını sanmıştı. Salonda oturmuş, şarap içerek boğazın ışıklarına bakıyordu ki kapıda Ali belirdi. Daha doğrusu ışıkları yakmadan oturduğu için gölgesi belirdi Ali'nin. "Niye karanlıkta oturuyorsun?" Beklenen an gelmişti. Her şeyden sonra baş başa oturup iki medeni insan gibi konuşmaları gerekiyordu. "Bu kanepeyi özlemişim," dedi Arda. "Burada oturup boğaza bakmayı." Ali rahat adımlarla geldi, karşısındaki koltuğa oturdu. "Dünya burada ne kadar kalacak?" "Babaannesi alana kadar herhalde." "Aradın mı babaanneyi?" "Hayır." "Bak Arda, yanlış anlamanı istemem. Dünya çok tatlı bir çocuk ve tabii ki yardım edeceğiz. Ama senin iyiliğin için söylüyorum. Bu çocuğa bağlanman doğru olmaz. Bütün olanlardan sonra." Arda'nın tartışacak hali yoktu. Konu değişsin istedi. "Bir kadeh daha alacağım. Sen de ister misin?" "Hayır, ben artık içmiyorum." "İçmiyor musun?" "Evet." "Hayırdır? Şarap severdin sen." "Artık alkol kullanmıyorum. Allah rahatlık versin. Konuşmaya zamanımız olacak nasılsa." Tatlı bir gülümsemeyle kalktı koltuktan Ali. Aynı rahat adımlarla yürüyüp yeniden gölgeye dönüştü. Arda'yı içinde garip bir hisle baş başa bırakarak. Üst kattaki yabancı. Rüyasız gecenin ardından gözlerini açtığında dünya karşısındaydı. Hava aydınlanmak üzereydi. Çocuğun yüzünde şaşkın bir ifade vardı. "Ali yukarıda ne yapıyor?" "Bilmiyorum," dedi uyku sersemi. "Herhalde uyuyordur." "Hayır, uyumuyor. Garip bir şey yapıyor." "Nasıl garip?" "Bilmiyorum. Gel kendin gör." Sabahlığını giydi Arda. Odadan sessizce çıkıp parmak uçlarına basarak alacakaranlık merdiveni çıktılar. Elinden sıkı sıkı tutmuştu dünya. Hafiyeler gibi meraklı, biraz da ürkekti. Üst kata çıkmak yeterince kötü değilmiş gibi Arda sonunda karşılaşacağı şeyi tahmin etmeye de korkuyordu. Ali sabahın köründe bir çocuğu şaşırtacak ne yapıyor olabilirdi? Sen ne arıyordun üst katta diye fısıldadı. Merdivenin tam ortasına geldiklerinde. Sessiz ol, keşif yapıyordum. Basamaklar bittiğinde Arda ilk odanın kapalı duran kapısına bakmamayı başardı. Yine parmak uçlarında yatak odasına kadar yürüdüler. Yıllarca yaşadığı ev Arda'ya sabah alacasında tuhaf ve yabancı görünüyordu. Dünya durmasını işaret edip baktı içeriye. Sonra yine eliyle yanına çağırdı. Arda nefesini tutarak başını uzatınca gördü. Ali namaz kılıyordu. Odada başında takkesiyle sakin bir adam vardı. Arda'nın görüş açısında birkaç saniye kaldıktan sonra secdeye varıp gözden kayboldu. Namaz kılan birini daha önce görmemiş olduğu için dünyanın şaşırması doğaldı. Arda'nın şaşkınlığıysa namazı kılanın Ali olmasındandı. Arabanın dikiz aynasındaki antika Kur'an ve içkiyi bırakmış olması açıklanmıştı işte. Ali artık namazında niyazında biri olmuştu. "Sence Ali iyi mi?" diye fısıldadı Dünya. "Galiba tatlım." Odaya dönünce Dünya'ya din dersi vermek zorunda kaldı. Ertuğrul bu işlerden anlamadığı için kızının kafasında sadece annesinden öğrendiği Tanrı ve Meryem Ana vardı. "Namaz normal bir şeyse Ali'yi görünce niye şaşırdın?" diye sordu. Kül yutmaz bir ifadeyle. "Şaşırmadım. Maysinon, şaşırdın. Birinin şaşırdığını yüzünden anlarım ben. Tamam, kabul ediyorum. Ali namaz kılarken daha önce hiç görmemiştim. Herhalde o yüzden." Dünya bavulunda taşıdığı Meryem Ana heykelciğini gösterdi. Alçıdan yapılmış, 15 santimlik ince bedenin üstünde iyi niyetle gülümsüyordu Meryem. Ellerini hafifçe iki yana açmıştı. Kucaklamak ister gibi ama ısrarcı da olmadan. Heykelcilik Dünya'ya annesinden kalmıştı. "Bazen onunla konuşuyorum. Bence anneme benziyor." Sonra annesinin resimleri çıktı. Meryem Ana'ya benzemese de güzel kadındı Zoo. Resimlerin birinde bir Budist tapınağının taraçasındaydı. Mavi yazlık elbisesiyle oturuyordu duvarın üstünde. Sarı saçını at kuyruğu yapmış, bacak bacak üstüne atmıştı. Arkasında pirinç tarlaları, birkaç tapınak daha ve az uzakta yeşilimsi bir nehir. Dünyanın annesiydi ve Ertuğrul'un evlendiği kadındı. Arda'nınsa galiba hiçbir şeyi olmuyordu. "Meryem Ana'nın namaz kıldığını görmedim," dedi Dünya. "Onun dua ediş şekli başkadır ama insanlar farklı şekillerde de olsa hep aynı duaları ederler." "Sahi mi?" "Evet, tapınakta, camide, kilisede dualar hep aynıdır. Bence Ali'ye de bu sabah onu gördüğümüzden bahsetmeyelim. Bizim sırrımız olsun." "Niye? Dua etmek yanlış mı?" "Hayır, ama gözetlenmiş olmaktan hoşlanmayabilir." Çok geçmeden yanına kıvrılıp yeniden uykuya daldı Dünya. Arda'nın ise uyuyacak hali kalmamıştı. Üst katta gördüğü adamın bir yabancı olduğunu düşünüyordu. Oysa İstanbul'a Ali ile yeniden aile olacaklarını hayal ederek gelmişti. Yaraları saracaklarını, beraber yaşlanacaklarını ummuştu. Hem artık Dünya da vardı, el ele sıfırdan başlayabilirlerdi. Arda'nın bildiği Ali, insana böyle düşünme cesareti veren biriydi. Hayatını ondan habersiz değiştirmezdi. Ama içindeki küçük kadın seslenmeye devam ediyordu. "Tatlım, yoksa her şeyi bıraktığın gibi bulacağını mı sandın?" Ali'den uzakta bir yıl geçirmişti. Bu bir yılda kim bilir kaç erkek değişmişti. Üstelik onların çok azı Ali'nin yaşadığını yaşamış, sonra da eşlerinin alıp başını gitmesine tanık olmuştu. Şu durumda Arda'nın şaşırmaya hakkının olmadığını bile düşünülebilirdi. Anadolu'da ölümle yüzleşirken Ali'nin çıka geleceğini ummuştu. Ona gelmemesini söyleyen kendisiydi ama hangi kadın gelme dediği erkeğin gelmesini istemez? Hangi kadın düştüğü kuyudan kendine rağmen çıkaracak bir savaşçı hayal etmez? Hele bu savaşçının aynı yastığa baş koyduğu kişi olması hangi kadının düşü değildir? Ali bu tarife uyan kişiydi. Karısının iniş çıkışlarını karşılamayı bilen, krizleri espri yaparak tatlıya bağlayan eş. Arda'nın her çalkantısı eriyip gitmişti onun ruhunda. Evlilikleri ilk günden beri tutkudan çok güven ve anlayış üzerine kurulmuştu. O zamanlar demek buymuş diye düşünürdü Arda. Hayatından birileri geçiyor, geride bir sürü boşluk bırakıyorlar. Sonra biri gelip o boşlukları dolduruyor ve onunla evleniyorsun. Ali bir yıl boyunca Eskişehir'e gelmemiş, onu kolundan tutup götürmemişse mutlaka bir nedeni vardı. "İşte nedeni gördün," dedi içindeki küçük kadın. "Ali'nin de değişebileceğini unutmuş muydun? Erkekler tamirci olmalıydı. bazen dolap kapağını, bazen de sarsılan hayatımızı. Oysa şimdi 10 saniyelik bir görüntü, ayrı geçirilen bir yılın aslında ne kadar uzun olduğunu yüzüne çarpıyordu. Bir yılda çöller yeşerebilir, nehirler kuruyabilirdi. Dünya, güneşin etrafındaki o malum turu atarken hiçbir şey eskisi gibi kalmazdı. O sorularla boğuşurken, içindeki küçük kadın son defa belirdi. Allah aşkına aptal olma Arda. Ne olduysa oldu, geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi başlayansa yeni bir hayat. Bunu mahvedemezsin. Ali'ye şimdilik bir şey sormamaya karar verdi. Son bir yıldır olduğu gibi birbirlerinin üstüne varmadan yaşamak en doğrusuydu. Biraz sabır ve anlayışla her şey yoluna girecekti. Kalan gücünü bunun için seferber etmeliydi. Birkaç saat sonra Ali'nin elleriyle hazırladığı kahvaltı sofrasına oturdular. Arda garip duygular içindeydi. Doğal davranmayı bir türlü başaramıyordu. ''Niye öyle bakıyorsun?'' ''Çok iyi görünüyorsun Ali,'' dedi. Yüzünde hayret ifadesiyle, ''Yani nasıl desem, bıraktığımdan çok farklısın.'' Oturdu sandalyesine, uzanıp Arda'nın saçını okşadı. ''Sen de gayet iyisin, dünya da iyi, hayat güzel, başka türlü olması için bir sebep yok.'' Pembe bloknot sayfası. Öğleden sonra Arda'nın eskiden çalıştığı yayın evine gittiler. Kapıdan girmeleriyle bir alkış tufanı koptu. Mesai arkadaşları geleceğini duyunca hazırlık yapmıştı. Vefalı insanlardı hepsi. Geçen yıl Arda bağlantıyı kesene kadar her gün aramışlardı. Şimdiki numaraları da masasına pasta koymak üzerine ''Hoş döndün Arda, kurtar bizi'' yazmaktı. Dekor Arda'nın Photoshop sayesinde jandarka dönüştürülmüş resmiyle tamamlanmıştı. Aynı Photoshop yayın evi yönetmeni Seray da jandarka yargılayan psikopos Kançon yapmıştı. Bu karikatürü gören Arda gülmeden edemedi. Jandark'ın Çilesi, yayını hazırladığı son kitaptı. Serra'nın abartılı titizliği sayesinde kitabın hazırlığı da neredeyse Jandark'ın hayatı kadar çileli olmuştu. ''Ne zaman istersen başlayabilirsin,'' dedi Serra. Deminki şematanın ardından odasında karşılıklı otururlarken, kısa kesilmiş siyah saç, kemik gözlük, platform topuklu turuncu ayakkabılar ve parlak taşlı bileklikle tamamlanmış kobalt mavisi kruveza elbise. Gönül işlerindeki beceriksizliğini bilmeyen özgüven timsali sanabilirdi Serra'yı. Didişmeleriyle meşhur olsalar da Arda onu severdi. Politik doğruculuk taslamayan insanları samimi buluyordu. ''Hazır olduğumdan emin değilim,'' dedi. ''Çalışma hayatı şimdi çok uzak geliyor. Her zaman öyle gelecek. Bana gelmiyor mu sanıyorsun? Hatta böyle olması daha iyi. Böylece işinle arana mesafe koymayı bilirsin. Gerçek profesyonellik budur.'' Serra işte böyleydi. Her şeyi 5 saniyede kavramsallaştırıp teoriye çevirmekte üstüne yoktu. Ürkekliğine rağmen yaptığı iki evliliğin sırrı da buydu. Masan hazır, masana yığılacak işler de hazır. Maaşı konuşuruz. Yerinde olsam hemen başlardım. Dünyayı Çocuk Kitapları bölümünde editör kızlarla oynarken buldu. Başına çocuk dergisinden çıkan plastik taçlardan takmıştı. Ali haklıydı. Her geçen gün Arda'nın kopamayacağı bir varlığa dönüşüyordu. Ama Arda'yı asıl kaygılandıran o gün öğrendiği isimdi. Sabah Ali'nin odasındaki çekmeceleri karıştırmıştı. Dolapları yoklamış, ceketlerin ceplerini aramıştı. Böyle bir şeyi ilk kez yapıyordu. Bunu yapan kadınları eskiden anlamazdı. Oysa bir mantığı vardı. İnsan kocasını ne kadar tanıdığını, eşyasını karıştırırken anlıyordu. Çalışma odasında hayat nihayet ilginçleşmeye başlamıştı. İlk çekmecede ilahi CD'leri vardı. Birini bilgisayara taktı. Ahmet Özhan'ın yumuşak sesi dolduruverdi odayı. Onu dinleyerek kitapların aralarına, Ikea kutularına, halının altına baktı. Ne aradığını bilmiyordu. Dişe dokunur bir şey de bulamamıştı. Bilgisayarı durdurup çıkardı diski. Kutuya geri koyarken iç kapağa gizlenmiş bir kağıdın diskin geri girmesini engellediğini fark etti. Dörde katlanmış pembe bir bloknot sayfasıydı. Üstünde Oğuz Atay'dan bir alıntı. ''Şu anda sana güzel bir söz söyleyebilmek için 10 bin kitap okumuş olmayı isterdim. Gene de az gelişmiş bir cümle söylemeden içim rahat etmeyecek. Seni tanıdığıma çok sevindim Ali. Kendi çapımda, gönül.'' ''Ne okuyorsun?'' Sesi duyunca döndü, dünyayla karşılaştı. Onu alt katta televizyondaki çocuk kanallarından biriyle baş başa bırakmıştı. Şimdi ise kapıya yaslanmış merakla bakıyordu. ''Önemli bir şey değil. Ama gözlerin yaşarmış.'' Arda geç fark etti tehlikeyi. Dünyanın yaslandığı kapı geriye doğru açılmak üzereydi. Saniyenin yarısı içinde Halıdan kurtulup duvara çarptı kapı. Dünyada sırt üstü yere yuvarlandı. Arda CD kutusunu bırakıp yanına koştuğunda başını tutmuş gülüyordu. Gargamel gibi düştüm. Ama dikkatli ol. Senin yaşındayken başımı böyle yarmıştım ben. Başını mı yardın? Nasıl? Arda araladı perçemini. Yılların silikleştirdiği izi gösterdi. Dünya küçük parmağını yaranın üstünde dolaştırdı. Sen de mi kapıya yaslandın? Hayır dedi Arda. O parmağı öperek. Abimle kovalamaca oynuyordum ben. Senin abin mi var? Adı ne? Fırat. Şimdi Amerika'da. Neden? Çünkü orada kendine yeni bir hayat kurdu ve mutlu oldu. Üstelik bir de bebeği var. Resimlerini göster. CD kutusunda bulduğu notu düşünmemek için fotoğrafların dünya için önemini düşündü Arda. Çocuk yaşıtlarının aksine şimdiki zamanın içinde takılmaktan hoşlanmıyordu. Aklı her zaman fotoğraflarla sabitlenmiş geçmişteydi. Annesinin olduğu yerde. Ama bu benim babam, dedi. Ertuğrul, Fırat ve Arda'yı bir arada gösteren bir fotoğrafa şaşarak. Senin baban benim abimin okul arkadaşıydı. Amma komik sakallar. Üçü bir faytondaydılar. Ertuğrul'un sarı, Robinson sakalı ve aylardır berber görmemiş kıvırcık saçı vardı. Okulun armasını taşıyan bir mont giymişti. Fırat ise efendi çocuk havalarındaydı. Mavi gömlek, sinek kaydı tıraş, Arda ikisinin arasında 17 yaşının iyimserliğiyle sırıtıyordu. Kol kola girmişlerdi. Arkada geçen yüzyılın büyük oda sokakları döne kıvrıla iniyordu denize. Aylardan Eylül-Ekim falandı. Fırat'ın bir kızı hamile bıraktığını sanıp bunalıma girdiği yazın sonrası. Arda'nın Ertuğrul'a aşık olduğu sonbahar. Oysa sonbaharı hatırlatan hiçbir şey yoktu resimde. Nisan çiçekleri gibi genç ve umutluydular. Fotoğraflara baktıktan sonra iş yerine gitme fikrine önce bayılmadı dünya. İş yeri denince aklına babasıyla dolaştığı şantiyeler geliyordu. Arda yayın evinin nasıl bir yer olduğunu anlatınca razı oldu. Onlar hazırlanırken sokak kapısı anahtarla açıldı. Huriye Hanım gözyaşları içinde girip sarıldı boynuna. Hoş geldiniz Arda Hanım. Siz olmayınca burası eve benzemiyor. Artık sadece 2 gün temizliğe geliyordu. Merdivende dünyayı görünce yine başladı ağlamaya. Bunca zaman sonra üst kattan bir çocuğun indiğini görmek zavallının asabını bozmuştu. Arda 50 yaşlarındaki tıknaz kadını bir koltuğa oturtup dünyanın kim olduğunu açıklamak zorunda kaldı. İşte o dünya, yayın evindeki editör masalarından birine kurulmuş, yapbozla uğraşıyordu. Çocuk işini bitirene kadar bekledi Arda. Ertuğrul'u aradı ama telefonu kapalıydı. Sonra onun annesinin numarasını buldu. Ekrandaki Yıldız teyze yazısına 5 saniye bakıp vazgeçti. Dünya 2 gün daha kalsa herhalde kıyamet kopmazdı. O an asıl mesele gönülün kim olduğuydu. Envai çeşit mahlukat. Aradın mı Ertuğrul'un annesini? Gece balkonda Huriye Hanım'ın yaptığı yemeği yiyorlardı ve Ali bunu soruyordu. İçeride milkshake içerek televizyon seyreden dünyanın yanlamasına yattığı koltuktan taşmış pembe beyaz çorapları görünüyordu. Ayaklarının hareketlerinden çocuğun henüz uyanık olduğu belliydi. Heyecanla izlediği büyücü filminin sonunu görmek istiyordu. Film biter bitmez yatmaya gideceğine dair ondan söz almışlardı. Çocuğa babasıyla göçebe hayatı yaşarken kaybettiği gündelik alışkanlıkları yeniden kazandırması gerektiğini düşünüyordu. Yayın evinden döner dönmez beraber uyku, oyun ve ders çalışma programı yapmışlardı. Dünyanın çok hoşuna gitmese de. Arda'nın da Ali'ye sormak istediği sorular vardı. Sana o notu yazan gönül kim diye sormak istiyordu. Ben sana yıllarca onun tek sayfasını okutamamışken sen ne zamandır Oğuz Atay sever oldun? Sen neyin peşindesin diye sormak istiyordu sonra. Bu akşam işten geldikten sonra üst katta kiminle mesajlaşıyordun? Sonra da tam düzelmişken niye her şeyi mahvediyorsun diye haykırıp kılıcıyla kellesini uçurmak istiyordu. Arda bunların hiçbirini yapamazken onun Ertuğrul'un annesini sorabilmesi haksızlıktı. Aramadım, yarın arayacağım. Dünya duymasın diye yaklaşıp sesini alçalttı Ali. Kadıncağız merak edecek. Yarın arayacağım dedim. Biraz daha gecikirsen çocuğa bağlanacaksın. Hatta Allah bilir bağlandın bile. Bu doğru değil. Senin iyiliğini düşünüyorum. Lütfen çocukmuşum gibi konuşma. Çocuk değilsin ama anne de değilsin. Arda şöyle okkalı bir cevap yapıştırmaya hazırlanıyordu ki arkasından dünyanın sesi geldi. Yarın vapura binmek istiyorum. Çevirdi başını ve elinde milkshake kutusuyla balkon kapısında duran dünyaya gülümsedi. Tamam, babaannen çok mutlu olur seninle vapura binmekten. Nan, seninle. Ali araya girip ama babaannene gitmen en doğrusu diyecek oldu. Aldı küçük kızdan cevabını. Seninle konuşmuyorum. Ali tabii ki haklıydı. Dünyanın durumundaki bir çocukla Arda'nın durumunda bir kadın buluşursa ne olacağını kestirmek zor değildi. Beraber geçirdikleri her gün birbirlerine biraz daha bağlanıyorlardı. Arda çocuğa baktıkça birini görüyordu. O da Arda'ya bakınca başka birini. Arda bunda bir sorun görmüyordu. Muhtemelen dünya da görmüyordu. Allah'tan Ali vardı da ikisinin yerine bütün sorunları görüyordu. Oysa Arda ondan çözüm görmesini istiyordu. Allah'ı ve öteki kadınları rahat bırakıp onları bir aile yapmasını. Tıpkı o an balkonda oldukları gibi. Afiyet olsun diyerek kalktı Ali masadan. Yukarıda biraz işim var. Birazdan görüşürüz. Dünya ile iki suç ortağı gibi bakıştılar. Ne yapmaya gittiğini biliyorlardı. Ama belli etmeyeceklerdi. Onları ayırmaya çalışanları da kanlarının son damlasına kadar direneceklerdi. Üst kattaki banyonun ışığı yanıyordu. Ali herhalde abdest alıyordu. Abdest almanın ne kadar sürdüğünü hatırlamıyordu Arda. Elini çabuk tutmalıydı. Yatak odasına süzüldü. Hedefi gördü. Cep telefonu yatağın üstünde duruyordu. Hiç düşünmeden alıp son mesajı açtı. Ben de seni görmek isterim Ali. Sabah bizim orada buluşalım. Kadın tek mesajla yıkıvermişti dünyasını. Aile falan olamazlardı çünkü Ali'nin kalbinde başkası vardı. Arda artık tanımıyordu onu. Namaz kılıp kadınlarla mesajlaşan bir adam. Sifon sesiyle birlikte düşünceleri vakumlandı. Ekranı eski haline getirdi. Telefonu aldığı yere koydu. Alt kata vardığında kapının açıldığını duydu. Ali şarkı mırıldanarak çıktı banyodan. Yatak odasına yürüdü. Bunca yıllık kocası şarkılar söyleyerek namaza ve kadına gidiyordu. Durum acı olduğu kadar tuhaftı da. Gönül denen kadının neye benzediğini tahmin etmeye çalıştı. Nedense aklına yayın evindeki Serra geldi. Aynı onun gibi giyinmeyi ve konuşmayı bilen, erkeğin hayatını kolaylaştırabilecek birisi. Olanlardan sonra Ali'nin öyle birine ihtiyaç duyması mümkündü. Arda ise aptalın tekiydi. Dünyanın kendi acılarının etrafında döndüğünü sanmış, onu kaderine terk etmişti. Bu sözleri melek söylüyor, şeytansa cevap veriyordu. Hayır Arda, öfkelenmekte haklısın. Kızıyorsun çünkü Ali kurtarmaya çalıştığın aileyi yok etmek üzere. Dünyayı babaannesine postalamaya, sonra da başkasına kaçmaya hazırlanıyor. Köşeye sıkışmak üzeresin. Paniğe kapılmanın tam zamanı. Rüyasında yüzü olmayan kadınlarla uğraşıp durdu. Uzun bacaklı kadınlar, koca memeli kadınlar, arkadan Serra'ya, Madonna'ya, Sivaslı Cindy'ye benzeyen kadınlar. Yüzlerini görmeye çalıştıkça buharlaşan, Arda'yı deli eden kadınlar. Okuduğu kitap sayısı iki elin parmaklarını geçmeyen Ali'ye roman hediye eden entelektüel kadınlar. Onun elinden tutan sosyetik kadınlar, romantik notlar yazan macera kadınları, kıskançlığın içinde yaktığı cehennem ateşinden fırlamış envai çeşit mahlukat. Kahvaltıda Huriye Hanım kaygıyla baktı Arda'nın yüzüne. Hasta falan değilsiniz inşallah. Huriye'den eskisi gibi her gün gelmesini istemişti. Kadının şeker hastası annesini de huzur evinde yatıracaklardı. Bu konuyu Ali ile konuşmak lazımdı ama onlarla kahvaltı edemeyecek kadar telaşlıydı beyefendi. Arda'yı yanağından, Dünya'yı da saçından öptü. Hastası olduğunu söyleyip çıktı evden. Arda birkaç saate kadar gelirim dedi Dünya'ya. Ben yokken usludur Huriye teyzeni üzme. Nereye? Yayın evine bir şey almam lazım. Vapura binmeyecek miyiz? Bineceğiz söz. Koşarak indi merdivenleri. Sokağa çıktığında Ali arabasına henüz binmemişti. O banyodayken çağırdığı taksi kapının önünde duruyordu. Ali arabayı çalıştırana kadar bekledi. Sonra gizlenerek sızdı taksiye. Şoförü öndeki cipi takip etmesini söyledi. Kızgınlığın çektiği tramvay. Takip edildiğini bilmeyen Ali kliniğe gitmiyordu. Sahil yoluna indi. Karaköy'e doğru sürmeye başladı. Emekli öğretmen olduğunu söyleyen taksici iyi şofördü. Sabah trafiğinde Ali'yi gözden kaybetmemeyi de ona yaklaşmamayı da beceriyordu. Ayrıca halden anlayan biriydi. İnsan utandıracak sorular sormuyordu. Arda'nın ise fırtınalar kopuyordu içinde. Ali'nin cipi gözden kaybolur gibi olduğunda telaşlanıyor, tekrar yakaladıklarında seviniyordu. Tek isteği gönül denen kadını bir kez görmekti. Saçına yapışacak değildi ama ne kadar şanslı kaldığını bilecekti. Geçici bir heves mi yoksa ciddi bir düşman mı olduğunu anlayacak. Ona göre davranacaktı. Düşündükçe küfretmek geliyordu içinden. Kendine yakıştıramıyordu. Bir bu eksikti diyordu kendine. Kızım Arda sen bu hale düşecek kadın mıydın? Kafasını karıştıran takibin güzergahıydı. Bebek ya da Arnavutköy'e gitmiyorlardı. Galata Köprüsü'nden tarihi yarımadaya geçtiler. Arda böyle hayal etmemişti. Sahildeki bir otele ya da restorana gittiklerini sanıyordu. Oysa dekor evli bir erkeğin kaçamağına uygun olmaktan çıkıyordu. Arda'nın aklına tuhaf şeyler geliyordu. Kocasının bir kadınla görüştüğünden kuşkulanıp peşine takılan, sonunda gizli sevgilinin Langal'ı elektrikçi çıkmasıyla alt üst olan kadını hatırladı. Yayın evinden birinin tanıdığıydı. Aylarca kendine gelememişti. Kovaladı bunları aklından. O kağıda Oğuz Atay'ın cümlesini yazan el bir kadına aitti. Gönül kadın ismiydi. Hem tarihi yarımadada sadece camilerle türbeler yoktu. Turistik oteller, restoranlar da vardı. Herhalde onlardan birine gidiyordu Ali. Kocasının erkekliğini bu şekilde kurtardıktan sonra şoförden dikkatli olmasını istedi. Ali'yi eski İstanbul'un pek tanımadığı caddelerinde kaybetmek istemiyordu. Fatih Camii'ne doğru giden bulvardaki dükkanlar sağlı sollu uzanıyordu. Ağaçlardan dökülen yapraklar, kaldırım kenarlarında dağınık yığınlar oluşturmuştu. Minarelerin üzerinde eski gücünü arayan sultanlar gibi parlıyordu güneş. İstanbul'un bütün semtleri gibi burası da sonbahara alışıyordu. İşin kötüsü etrafta turistik otel pek yoktu. Langalı elektrikçi çıkmıyordu Arda'nın aklından. Gerçi o bile yokluğundan yararlanıp kocasını ayartan şeytandan daha kötü değildi. Kırmızı ışıkta Ali gözden kayboldu. Bir daha da yakalayamadılar. Birden buharlaşıvermişti sanki. Arda onca takip boşa gitti diye karalar bağladı. Taksiciden kenara çekip beklemesini istedi. O ne yapacağına karar vermeye çalışırken emekli öğretmen dörtlüleri yaktı. Sigara almaya gitti. Macar Kardeşler Caddesi'nde sabah trafiği yerini sakin bir akışa bırakıyordu. Feyzullah Efendi Kütüphanesi'nin duvarlarında ilk bakışta dikkat çekmeyen kuş evleri, avlusunda inceden bir ney sesi. Arda Fatih'e en son ne zaman geldiğini hatırlamıyordu. Aslında tarihi yarımadaya en son ne zaman geçtiğini de hatırlamıyordu. Ama burada geçmişle bağlantıda olduğunu hissediyordu insan. Sadece kendi geçmişiyle değil, bir uygarlığın mazisiyle. Madem kaçırmıştı Ali'yi, hiç olmazsa biraz yürüyüp sakinleşebilirdi. Kusura bakmayın dedi taksici. Işıktan saptı herhalde. Evet galiba. İsterseniz sağdan girelim. Belki Aksaray'a kaçmıştır. Gerek yok dedi. Ama kartınız varsa verin. İleride size yine ihtiyacım olabilir. Fatih Camii'ne doğru yürümeye başladı. Ali'yi kaybetmiş olduğu için kızgındı. Sıradan bir takibi bile becerememişti. Meçhul sevgiliyi görmek başka bahara kalmıştı. Yine de garip bir hafiflik vardı içinde. 17 yaşında İstanbul'a ilk kez geldiği, abinin peşinde Kadıköy sokaklarında sürttüğü zamanki gibi. Sakinleştikçe bu duygunun turizm olduğunu fark etti. Maçka sakin Fatih de kendini turist zannediyordu. Eskişehirli Arda, eski İstanbul'da şarkiyatçı hisler içindeydi. Yarım saat içinde bir semtten diğerine değil bir başka diyara geçmişti sanki. Uzak gibi görünen ama şaşılacak kadar yakın bir zaman dilimine. Bu düşünceler, bu bulunduğu çevreye ait olmama hali ilginç geldi Arda'ya. Kasvetini usulca dağıttı. Neredeyse keyfi yerine gelecekti. Ali'yi görmeseydi. Caddenin karşı tarafında elinde gülle yürüyordu Ali. Bunu görmek Arda'nın düşüncelerden sıyrılmasına yetti. 20 metre koşup karşıya geçti. Düştü peşine. Yeniden elinde gülle meçhule giden kocasını takip eden deli kadındı. Basamakları çıkıp Fatih Camii'nin avlusuna yöneldi Ali. Arda da peşinden. Cenaze kapısından girdikleri avluyu geçip türbe kapısından çıktılar. Artık ara sokaklarda yürüyorlardı. İki yanda ön cepheleri küçük uydu antenleriyle süslenmiş eski apartmanlar vardı. Ali'nin kendisini en son ne zaman gül aldığını hatırlamaya çalışıyor ama başaramıyordu. Bu da ayaklı bir öfkeye dönüştürüyordu onu. Ali'nin kalbini sökmemek için kendini zor tutuyordu. Kızgınlığın çektiği bir tramvay gibi sabırla izledi onu. Meydana benzer bir yere vardılar. Ortasında at heykeli, etrafında küçük kahveler vardı. Ali ile Mendebur Gülü kahvelerden birine oturdular. Arda da karşıdaki kahvelerden birine girdi. Seçtiği masa bir gülibrişim ağacının yapraklarının arasında kaldığından Ali tarafından görülmeyeceğini düşündü. Merhaba dedi gözlüklü bir genç. İlk göz gördüğü bu casus kılıklı kadına garipseyerek bakıyordu. Ne alırdınız? Kahve dedi Arda. Az şekerli lütfen. Arda'nın gözü kendi oturduğu kahvenin adına takıldı. Eski Kafa. Bu civardan ummayacağı kadar esprili bir isimdi. Ali'yi seyretmek sıkıcı olduğundan bakınmaya başladı. Sabahın bu saatinde sakindi kahveler. Boğazdakiler gibi. Gençlerin uğrak yeriydi. Tek fark kızların genellikle kapalı olmasıydı. Bunun dışında Rumeli Hısarı'ndakilerden farkları yoktu. Onlar gibi sohbet ediyor, gülüşüyor, bir şeyler okuyorlardı. Hayatında Huriye Hanım dışında kapalı kimse olmadığından onların bu canlılığı Arda'ya ilginç geldi. Böyle kızlara daha önce hiç alıcı gözüyle bakmamıştı. Mesela at heykelinin yanından geçmekte olan dikkat çekecek kadar zarifti. Eflatun başörtüsü takmış, krem rengi trenç kot giymişti. Buz mavisi kot pantolonu, ince bantlı kahverengi babetleri vardı. İri gözleri lacivert, burnu küçük, dudakları inceydi. 25 yaşında ya var ya yoktu. Doğanın özenerek yarattığı bir uçurtma gibi süzülüyordu yürürken. Arda hayran hayran bakarken o yürümeye devam etti. Girdi Ali'nin oturduğu kahveye. Sonra Ali'nin ayağı fırlayıp kızın ellerine sarıldığını gördü. Yanaktan öpüşüp masaya oturdular. Ali gülü kıza verdi. Yerinde olsam sözümü tutardım. Arda'nın içinden kocası Langalı elektrikçiyle kaçan kadını arayıp ne hissettiğini sormak geldi. Acaba onun kadar şaşırmış mıydı? Bunca yıllık kocası kapalı bir kızla kahvede oturuyordu. Üstelik liseli aşıklar gibi taptaze bir heyecanla. Aslında meçhul sevgilinin böyle bir kız olduğunu anlaması için yeterince ipucu vardı. Ali'yi dine dönmüş bulması, dikiz aynasındaki arkadaş hediyesi Kur'an, içinden romantik mesajlar çıkan ilahi CD'si. Yine de bu ihtimali düşünmemişti. Ali'nin hidayete ermesini hafife almış, gelip geçici bir heves sanmıştı. Ne konuşuyorlardı acaba? Bedir Savaşı'nı falan mı? Buralarda kırıştırırken nelerden bahsedilirdi? Evli, dindar erkekler kapalı sevgilileriyle burada mı buluşuyordu? O kadar kızgındı ki etraftaki kızların alayını ikna odalarını tıkmak, onları kocasından uzak durmaya ikna etmek, türban aleyhtarı sloganlar atmak istiyordu. Beyninin saçmalamayan kısmı ise çaresizlik içindeydi. 25-26 yaşlarında fidan gibi bir kızla rekabet edemeyeceği açıktı. Yıllardır bu kadar heyecanlı olmamıştı Ali. Arda'ya o kıza baktığı gibi bakmamış, sürprizler yapmamıştı. Çay bahçesine götürmemiş, masaya gül koymamıştı. Beraber şık restoranlara, pahalı otellere, havalı gece kulüplerine gitmiş ve her defasında iki akraba gibi dertleştikleriyle kalmışlardı. Bunu bile Ali'yi o kızın yanında görene kadar fark etmiş değildi. İkisini yarım saat boyunca büyülenmiş gibi izledi. Önünde dokunulmadan soğumuş bir fincan kahve, üstünde karmakarışık bir düşünce balonuyla. Nihayet çıktılar kahveden. Arda da peşlerine takıldı. Gizlenmesine gerek yoktu. Helikopterle bile izlense fark edecek halde değildi Ali. Bir heyecanı yaşıyor, durmadan anlatıyordu. Köşeyi döndüğünde kız Ali'nin koluna girmişti. Bozdoğan kemeri boyunca bu şekilde yürüdüler. Bu arada Arda'nın telefonu çaldı. Arayan Huriye Hanım'dı. Ama açtığında karşısına ağlamaklı sesiyle dünya çıktı. Vapura gidip gitmeyeceklerini sordu. "Gideceğiz tatlım," dedi. "Şu an bitirmem gereken bir iş var. Yayın evine gideceğini söylemiştin ama dışarıdasın." "Hayır değilim, Mois Oy. Dışarıdasın. Oradan kuş sesleri geliyor." Arda kaldırdı başını. Sahiden de dalları kuşla dolu ağaçların sıralandığı bir sokağa gelmişti. Etrafta o ana kadar fark etmemiş olduğu kuş seslerinden bir uğultu vardı. İleride bir grup insan çekim yapıyordu. Ali ile sevgilisi bakmak için durunca Arda da durdu. Kalabalıktan biraz uzaktaki kamyonun arkasına gizlendi. Kameranın karşısında adını hatırlamadığı iki oyuncu gördü. Kız öfkeyle yürürken delikanlı arkasından koşup yetişiyor, sonra bir şeyler tartışıyorlardı. Onlar prova yaparken yönetmen hem piposunu yakmaya hem de kameranın yerini belirlemeye çalışıyordu. Huriye Hanım'ın bayıldığı televizyon dizileri buralarda çekiliyordu demek ki. "Yerinde olsam sözümü tutarım," dedi Dünya. "Çocukları hayal kırıklığına uğratmak ayıptır. Merak etme tatlım, bineceğiz vapura." O sırada sevgilisinin Ali'den ayrılıp sokağın karşısındaki erkek berberine doğru yürüdüğünü fark etti. Berberin bitişiğindeki bahçe duvarının önünde yaprakları yarı yarıya dökülmüş bir akasya ağacı vardı. Genç kız eğildi ağacın arkasına. Tekrar doğrulduğunda avucunda küçük, çırpınan bir şey tutuyordu. Arda o şeyin bir serçe olduğunu fark etti. Yaralı, küçük bir kuş. Çiftin yürüyüşü küçük bir dükkanın önünde bitti. Ali tuttu kızı elinden. Bir şeyler söyledi. Kız diğer avucundaki kuşa bakarak onu sakin, anlayışlı tebessümüyle dinledi. Sonra yanağından öpüp dükkana girdi. Ali geriye dönüp kendisine doğru yürümeye başlayınca Arda en yakın apartmanın girişine saklandı. Çömeldiği basamakların üzerinde huzursuzdu. Çünkü rahatsız ettiği bir karınca sürüsü vardı. Kış gelmeden işlerini bitirmek istediklerinden, bu haddini bilmez kadına saldırmakta tereddüt etmediler. Ali hızlı adımlarla geçti Arda'nın önünden. Hemen ardından yaslandığı demir kapı açıldı. Sakallı bir ihtiyar çıktı. "Fesübhanallah," dedi bastonuyla dürterek. "Karıncaların yolunu bozacaksın, günah." Arda üstü karınca dolu halde baktı Ali'nin arkasından. Kocası onun varlığından habersiz köşeyi dönüyordu. Sonra engel olamadığı bir dürtüyle kendini az önceki dükkana doğru yürürken buldu. Adının aksine sıcak bir dükkandı. Erbay'ın kitapçısı. İki katlı, kiremit rengi bir eski binanın altına açılmıştı. Tam köşede olduğundan iki sokaktan da girilebiliyordu. Vitrindeki kitaplara bakar gibi yaparak içeriği gözetledi. Ali'nin sevgilisi kendi gibi kapalı bir kızla beraber tezgahın üstünde çırpınan yaralı kuşla ilgileniyordu. Erkan Oğur'un eski bir şarkısı çalıyordu içeride. Arda yavaşça süzüldü dükkana. Onu görünce kuşu arkadaşına bırakıp gülümsedi gönül. "Nasıl yardımcı olabilirim?" "Bir kitap arıyorum," dedi Arda. Sırf bir şey söylemiş olmak için. "Burada bulabileceğimi söylediler." "Nedir?" "Oğuz Atay'ın günlüğü." Gönül şaşırarak baktı yüzüne. "Ama onu her yerde bulabilirsiniz. Niye buraya kadar geldiniz ki?" "Benim aradığım özel bir baskı. 1987 tarihli ilk baskısı." "Anladım," dedi. "Koleksiyoncusunuz yani." "Evet." "O baskı maalesef bizde yok. İsterseniz yayın evine sorun. Belki depolarında kalmıştır. Ya da internette arayabilirsiniz." "Aradım ama bulamadım." "O zaman isterseniz telefonunuzu bırakın. Olur da düşerse haber verelim." "Çok iyi olur," diyerek o an uydurduğu bir numarayı yazıverdi kağıda. "Ben de sizin numaranızı alabilir miyim? Belki sormam gereken başka şeyler de olur." Gönül tezgahtaki pembe bloknottan kapardığı sayfaya tükenmez kalemle adını ve numarasını yazdı. "Elbette ama kitabı sahaflara da bir sorun. Beyazıt'takilerden bir şey çıkabilir." Arda kağıdı çantasına koyup çıktı dükkandan. İçindeki öfke yerini umutsuzluğa bırakmıştı. Sadece genç ve güzel değildi kız. Aynı zamanda kitaptan da anlıyordu. 5-10 metre uzaklaşmıştı ki Gönül "Bir saniye," diye seslendi arkasından. "Adınızı da alabilir miyim aramak gerekirse diye?" "Huriye," dedi Arda gayet yılgın bir sesle. "Böyle işlerin şakası olmaz." Mavi gökyüzü gitmiş, yerine sonbahar alameti, kül rengi bir battaniye gelmişti. Kadıköy vapurunun güvertesindeydiler. Dünya neşe içinde martılara simit atıyor, Arda ise bulutların ve sabah gördüklerinin kanında yarattığı uğultuyu dinliyordu. "Mesele son derece açık," dedi Jülide, bilirkişi edasıyla. Jülide, Arda'nın Eskişehir'den mahalle arkadaşıydı. Yıllarca fotomodellik yaptıktan sonra bir müteahhitle evlenmiş, emlak ofisi açmıştı. Sık görüşmezlerdi ama ne zaman aklı karışsa nedense kendisini onu dinlerken bulurdu. Vefalı olmasının yanı sıra disko kraliçesi gibi kalan kadınlardandı. Bunu her fırsatta sergilemeyi severdi. Şimdi de kot pantolonu, deri montu ve pembe konversleriyle güvertede gururla dikiliyordu. Kızıl saçını tepesinde toplamış, taşlı güneş gözlüğünü takmıştı. Arda Fatih'ten dönerken aradığında durumunun ciddiyetini kavrayıp "Bebek'te ofisteyim," demişti. "Siz Kadıköy'e vapuruna gidin, ben de yetişirim." "Dalga geçmiyorsun inşallah," dedi Arda. Dünyanın attığı simide doğru süzülen martıyı izlerken. "Ne münasebet, böyle işlerin şakası olmaz. Şimdi siz şu dünyadaki en büyük acıyı yaşadınız değil mi? Bunun sende yarattığı travmayı düşünsene. Neredeyse ölüyordun. Ali ne yaptı peki?" "Teselliyi başkasında buldu." "O dediğin filmlerde olur. Hem ona bakarsan sen de teselliyi Ertuğrul'da buldun. Yalan mı?" "Saçmalama Jülide. Ben aşk falan yaşamadım. Döndüm sonuçta. Yeniden başlayalım diye döndüm. Yine aile olalım diye. Konu bu değil." "Ne peki?" "Ali hakkında bilmediğin şeyler var." "Bilmediğim şey derken?" Jülide cevap vermeden dünya koşarak geldi yanlarına. "Arda, babaanneme bugün gitmesem olur mu?" Babaanneyi arama zorunluluğu Arda'nın içini sıkıyordu. "Ama eninde sonunda gitmen gerekiyor tatlım, bunu biliyorsun. Yarın da vapura binelim olmaz mı?" Babaannesinin çocuğa vapur yüzü göstereceğinden emin değildi Arda. "Tamam," dedi. "Arayıp izin alırız." "Oley!" diye bağırdı dünya. Sonra döndü martıların yanına. Arda da Jülide'ye döndü. "Neymiş bilmediğim? Sen Eskişehir'e gömülüp dünyadan koptuktan sonra Ali kendini içkiye verdi. Biliyor muydun?" "Hayır," dedi Arda utanç içinde. "Birkaç ay gece gündüz içti. Kliniğe falan gitmeyi de bıraktı. Öğrenince size uğrayıp onunla konuşmaya kalktık ama dinlemedi. Hali içler acısıydı." "Sen nasıl öğrendin?" "Bütün eski arkadaşlarınız durumdan haberdardı. Böyle şeyler çabuk yayılır biliyorsun." "Niye bana haber vermediniz?" "Nasıl verecektik Arda? Telefonlara çıkmaz olmuştun. Anneni de daha fazla üzmenin alemi yoktu. Birkaç ay sonra tam konuyu seninle konuşmak için Eskişehir'e gelmeye karar vermiştim ki, garip bir şey oldu. Ne? Ali arayıp kendisini merak etmememizi söyledi. Oysa sesi daha da acayip geliyordu. Görüşelim dedik, kabul etmedi. Kendini öldürmeyi falan düşünmediğini ama yalnız kalmak istediğini söyledi. Şimdi anlıyor musun? Galiba. Şu dünyadaki pek çok kişi gibi Ali de teselliyi dinde bulmuş. Yani Cat Stevens sendromu. Görüştüğü kız da bu durumun bir parçası. Kapalı olduğu için mi? Dindar olduğu için. Ali'nin aradığı maneviyat duygusunu muhtemelen ona konsantre biçimde verdiği için. Bunları söylediğime üzgünüm ama er geç öğrenmen gerekiyordu. Arda'nın içi umutsuzlukla dolmuştu. Peki ne yapacağım? Önce karar ver. Ali'yi sahiden geri istiyor musun? Evet. İyi. O zaman iki seçeneğin var. Ya illüzyonun kendi kendine bozulmasını bekleyeceksin ya da kendin bozacaksın. Daha açık konuş lütfen. Ali o kızın da diğer kadınlar gibi bir kadın olduğunu, Azize falan olmadığını er geç anlayacaktır. Ama şu şartlarda bunun ne kadar süreceğini bilemeyiz. Tabii sen bunu ona bir an önce göstermezsen. Ne yapabilirim ki kızın başını mı açayım? Madem tanıştınız, onunla görüşmeye devam et. Dünyasını keşfet, zayıf taraflarını bul. Azize maskesinin altındaki sıradan kadın ortaya çıkar. Sonra da Ali'nin bunu görmesini sağla. Şahane bir planmış. Değil mi ama? Jülide sen ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Böyle plan mı olur? Bu yaştan sonra gidip 25 yaşındaki bir kızla aşık mı atacağım? Aynen öyle. Bence çok heyecan verici. Boş versene. Kendimi rezil etmeye hiç niyetim yok. Kız çok mu güzel? Resmen bir içim su. Sen bilirsin. Fikir istedin işte sana fikir. Ama sorarım sana bugüne kadar benden fikir alıp da hiç pişman oldun mu? Eve dönünce Arda balkonda oturup düşündü. Jülide'nin söylediği aslında tamamen mantıksız değildi. Kapalı kızlar uzaylı değillerdi sonuçta. Sadece başları örtülü olduğu için daha ciddi, ulaşılmaz görünüyorlardı. Ama o Jülide gibi değildi. Böyle oyunlar boyunu aşıyordu. Kara kara düşünürken telefon çaldı. Arayan Ali'ydi. Telefon sustuktan sonra telesekreter mesajını dinledi. Bir iş yemeği çıkardılar başıma. Herhalde geç dönerim. Merak etme. Dünyayı benim için öp. İnşallah babaanneyi bugün aramışsındır. Telefonu bıraktı. İçeri girip çantasını açtı. Üstünde Gönül Yılmaz yazan bloknot sayfası allık kutusunun yanında duruyordu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 49. Devamı 3. ayrımda.